İlk kez tanıdığınız birine en mahrem, en özel şeylerinizi anlatmak kolay mı? Kimi buraya anlatmaya değil, anlatmamaya gelir. Ya utanır, ya doktora güvenemez, ya da o güne kadar kimseye kendinden bahsetmediği için anlatmayı bilmez. Anlaşılmayı hem çok ister, hem de bir yanı buna karşı koyar. Benim odalarım her zaman sıcaktır, özeldir, samimidir. Buranın bir klinik, bir sağlık kurumu, benim de doktor olduğumu onlara unutturmak isterim. Çünkü doktorun zihinlerindeki kodu farklıdır. Doktora şikayetlerinizi anlatırsınız. Doğal olarak da doktorlar bunları kısa kesmenizi ister. Onun işi bir an önce neyiniz olduğunu anlayıp derdinize çare bulmaktır. Bazen ilaç vererek, bazen tetkik ya da test yaparak bir an önce teşhis koymaktır amaçları. Oysa psikiyatride durum farklıdır. Kişi sizi kendine yakın hissedecek ki asıl derdinin ne olduğunu size anlatabilsin. Sadece şikayetlerini söyleyen bir hastaya psikiyatri çare bulamaz. Verdiğimiz hiçbir ilaç kişinin sorunlarını çözmez. İlaçlar sadece psikiyatrik hastalıkları iyileştirir ya da kişinin kendini daha güçlü hissetmesini sağlar. Sorunları ise psikiyatristin yardımıyla kişi yine kendi çözer. İşte şimdi kliniğe ilk kez gelecek olan Zeynep Hanım'a bir klinikte, bir sağlık kurumunda ve bir doktorun karşısında olduğunu unutturabilmeliyiz ki hiç gerilmeden derdini anlatabilsin. Hastayı içeri almadan önce etrafa şöyle bir göz gezdiriyorum. Bol pencereli odamdaki gül kurusu panjurların kimi açık, kimi kapalı. Onları belli bir hizaya getiriyorum. Kırmızı kadife koltukları düzeltiyor, sabahtan beri yandığı için artık sönen mumları tazeliyor ve telefonun tuşuna basıp Tuna'ya hazır olduğumu söylüyorum. Tuna kapıyı açıp kenara çekilerek Zeynep Hanım'ı içeri alıyor. Ben de zaten hemen kapının yanında onu ayakta karşılıyor ve oturması için koltuklardan birini işaret ediyorum. İnce yüz hatları olan, ışıl ışıl gözlü genç bir kadın Zeynep ama gözlerindeki ışıltı mutluluk ışıltısı değil. Bej rengi uzun bir pardösü giymiş, başındaki renkli eşarp türban şeklinde bağlanmış. Elimi sıkarken utangaç bir gülümseme görüyorum yüzünde. Önce odaya, duvarda asılı resimlere, lambalara bakıyor. Sonra tıpkı kitaplarınızdaki gibi tam da böyle hayal etmiştim odanızı diyor. Demek kitaplarımı okumuş. Buraya gelen biri benim kitaplarımı okuduysa işimiz daha kolay oluyor. O kitaplarda kendimden de çokça söz ettiğim için onlar beni tanıyor ve kendilerini bana yakın hissediyorlar. Böylece hiç yabancılık çekmeden anlatıyorlar dertlerini. İşin ilginç yanı, ben de kendimi onlara çok daha yakın hissediyorum. Sanki geçmişte bir yerlerde onlarla tanışmışız gibi bir duygu oluyor bende. Ne içersiniz diye soruyorum. Önce bir şey içmem diyor ama sonra çay istiyor. Tuna çaylarımızı getirdikten sonra ben daha bir şey sormadan anlatmaya başlıyor. Gülseren Hanım, benim derdim çok. Şimdiye kadar kimselere anlatamadım bunları. Zaten anlatılacak gibi de değil ama son zamanlarda kendimi çok kötü hissediyorum. Ne yapacağımı, bu işin altından nasıl kalkacağımı bilemedim. Sonunda ta nerelerden kalkıp sizin yanınıza geldim. Belki bana bir yol gösterirsiniz. İyi etmişsiniz Zeynep Hanım. Bana Zeynep deseniz daha iyi olmaz mı? Olur tabii. Anlat bakalım Zeynep, seni dinliyorum. Hocam, önce size kısaca hayat hikayemi anlatayım. Ben herkes gibi yaşamadım. Filmlerdeki gibi değişik bir hayatım oldu. Bugünlere nasıl geldim inanamıyorum. İçini çekiyor, gözleri doldu. Ha ağladı ha ağlayacak. Demek geçmiş onu hüzünlendiriyor. Daha dikkatli bakınca onda farklı bir şeyler görüyorum ama ne olduğunu da tam anlayamıyorum. Giyimi, kuşamı, genel görünüşü orta halli bir ev hanımını hatırlatıyor ama bakışları çok farklı. Sanki karşımda yüksek seviyede eğitim almış, ciddi işler yapan biri oturuyor. Ben çok fakir bir ailenin kızıyım. Babam inşaat işçisiydi. Annem de evlere temizliğe giderdi. Biz üç kardeşiz. İki kız, bir oğlan. Ben ailenin en küçüğüyüm. Abim Remzi okulda çok başarılı bir çocuktu ama babam onun okumasını istemedi. Eve ekmek getir, ben seni okutamam diye tutturdu. Nasıl biriydi baban? Aman sormayın, hayırsızın tekiydi. Akşama kadar inşaatlarda didinir, kazandığı üç kuruşu da akşam meyhanelerde yerdi. Evi zaten annem geçindirirdi. Bu kadarla kalsa neyse ama eve gelir, annem ağzını açacak olsa kıyamet kopar. Önce onu, sonra da bizi döverdi. Kadıncağız oğlunu okutmayı çok istedi. Zaten evde kavgalar genelde bu yüzden çıkardı. Annem nasıl olsa parasını ben veriyorum, oğlanı okuldan almayalım dedikçe babam daha çok kızar, evde kırılmadık eşya bırakmazdı. Bu arada Remzi'yi çok döver, bunlar hep senin yüzünden oluyor diyerek çocuğu suçlardı. Remzi bir yandan babamın yanında inşaatlarda çalışmaya başladı, bir yandan da akşam lisesine yazıldı. Çocuk çok zeki, babası gibi olmak istemiyor. Oğlana yol parası bile vermiyor. Çocuk inşaattan çıkıp okula gitmek için kilometrelerce yürüyor. Ben o zaman daha küçüğüm, eve ablam bakıyor. O da daha 10 yaşında. Hem okula gidiyor, eve gelince de evin işlerini yapıyor. Sen evde yalnız mı kalırdın? Yalnız kalırdım tabii, kim bakacak? Annem sabahın köründe işe giderdi. Remzi zaten babamla çıkar evden. Ablam Gülbin de okula gidince ben korkudan o gelene kadar camın önünde otururdum. Kaç yaşındaydın o zaman? Bilmem ki. 2-3 yaşından sonra beni evde bırakıp kapıyı üstümden kilitleyip gitmişler. Tabakla önüme yiyecek bir şeyler koyarlardı. Hepsi o. Ablam gelince sevinçten deliye döner, hiç yanından ayrılmazdım. O da daha küçük, ilkokula gidiyor. Beraber başımızın çaresine bakardık. Bir zaman sonra Remzi hastalandı. Remzi'ye önce zatüre dediler, sonra verem. Aylarca yattı hastanede. Başına giden de yok. Annem sık sık akşam işten çıkınca gider, giderken de yanında evde yaptığı börek çörekten götürürdü. Ben 5 yaşıma geldiğimde Remzi öldü. Annem bize sarılır, yavrum diye feryat ederek saatlerce ağlardı. O ölünce babamla araları iyice açıldı. Senin yüzünden öldü oğlum diye söylendikçe babam kızar, vadesi o kadarmış, benim ne suçum var diye evde yine kıyameti koparırdı. O ara annem babamdan ayrılmaya kalktı. Bu evi nasıl olsa ben geçindiriyorum, artık sana ihtiyacımız yok dedi. Annenin yakın bir akrabası falan var mıydı? Var ama hepsi köyde. İstanbul'da kimsemiz yok. Kalkıp köye gitsek hep beraber aç kalacağız. Babam da bunu biliyor. Zaten kıskanç bir adam. Evde yine kıyamet koptu. Babam mutfaktan bıçağı alıp geldi, öldürürüm hepinizi diye. Ben çığlık çığlığa bağırıyorum. Ne büyük çaresizlik. Onlara sahip çıkması beklenen babaya bakın. Demek Zeynep böyle bir evde dünyaya gözlerini açtı. Onun tanıdığı dünya hep tehlikeli, hep kötü, merhametsiz ve hiç adil değil. O günleri hatırladıkça bakışları kararıyor ve odaya ilk girdiğinde gözlerinde gördüğüm ışıltı kayboluyor. Çok zor günlermiş. Ah hocam, zor değil, korkunçtu. Günlerce yataklarımızda uyuyamadık. Çünkü babamın ne yapacağı belli değil. Annem bu evliliği sürdürmek istemiyor. Çünkü oğlunun ölümünden hep babamı sorumlu tutuyor. Aynı şeyi size yapmayacağı ne malum diyor kadın. O zaman ablan okuyor muydu? Annem korkusundan ablamı okula yollamıştı. O sırada ben de gidiyordum okula ama ablam ortaokuldan ayrıldı. Okuyamadı. Karnesini de zayıf getirdikçe babam kızar, bu kadar masrafı boşuna ediyoruz diyerek kızı saçlarından tuttuğu gibi yere çarpardı. Zaten 18'ini doldurmadan evlendi gitti. Nasıl şimdi? Nasıl olacak? Perişan. Onun muradı evlenmek değil, o evden bir an önce kurtulmaktı. İlk karşısına çıkan oğlanla kaçtı evden. O da fakir bir yerin çocuğu. O da gidince evde bir tek ben kaldım. İlkokulu bitirdiğim sene babam beni okuldan aldı. Ötekini yolladık da ne oldu? Ne kendine faydası oldu ne de bize. Sen bunu gittiğin yerlere götür, biraz iş gücü öğrensin dedi anneme. Bu sefer annem de pek itiraz edemedi. Ablam evden kaçınca babam bu yüzden de hep annemi suçladı. Okula gönderdin, bu oğlanı da oradan buldu. Evde otursaydı mahalleye böyle rezil olmazdık. Sizin yüzünüzden namusum lekelendi dedi. Konuşurken sık sık gözlerini kapatıyor. Sanki o günleri görmek ister gibi. Ama yine de konuşması, ses tonu, mimikleri, oturuşu, el kol hareketleriyle anlattığı hikaye arasında ciddi bir uyumsuzluk var. Bu kız hiç de öyle bir evden çıkmış birine benzemiyor. İşin kötüsü, hemen hayatını anlatmaya başladığı için ona henüz yaşını, mesleğini bile soramadım. Bana hiçbir şey söylemese onun çok eğitimli bir kadın olduğunu düşünürdüm. Bakalım bu hikayenin sonu nereye gidecek? Sen nasıl bir öğrenciydin? Ben çok çalışkandım. Karnelerim hep çok iyi gelirdi. Ve babam beni okuldan alınca günlerce ağladım, yalvardım ama babam beni dinlemedi bile. Annem de bu sefer bana hiç destek olmadı. Biz o zaman annemin çalıştığı eve birlikte gitmeye başladık. Annem çok zengin bir ailenin yanında çalışıyordu. Orta yaşlı bir karı koca. Çocukları olmamış. Adam devlette üst düzey bürokrattı. Kadın önceden çalışıyormuş, sonra sağlık sorunları nedeniyle emekli olmuş.